8. ayrım, sayfa 83. Kur'an ve kılıç. Türkler nasıl Müslüman oldu? Tufan Gündüz. Türk işlerin sonu. Türk işler sarı ve kara olmak üzere iki ana boydan oluşuyordu. Sulu, kara Türk işlere mensuptu. Sadece Türklerin, yani Türk işlerin değil, komşu bütün kavimlerin gözünde bir kahraman olan Sulu'nun mağlup bir hükümdar olarak dönmesi, Türk işler arasında içten içe kaynamakta olan oymak taassubunu hortlattı. Boylar arasında bağlar gevşedi. Esed'e karşı aldığı yenilginin üzüntüsü içinde olan Sulu'nun felç geçirip sol kolunu kullanamaz hale gelmesi, otoritesinde ciddi sarsılmalara yol açtı. Sarı Türk işlerin beyi Baga Tarkan fırsatı değerlendirip ani bir baskınla Sulu'yu öldürdü ama kendisi de tahta oturamadı. Bu ölüm Maveraünnehir'deki tüm dengeleri bozdu. Haddi zatında Türk işler Araplar ile Çinliler arasında bir denge meydana getirmişler. Böylece Arapların doğuya, Çinlilerin batıya akmasına imkan vermemişlerdi. Şimdi bir yandan bu dengeler altüst olurken diğer yandan Türk işler içinde boy ve oymaklar arasındaki kavgaların yolu açılmıştı. Türk işler çok geçmeden tarihi etkinliklerini kaybederlerken bölgede yeni bir güç yükselmeye başladı. Karluklar. Göktürk Kağanlığını meydana getiren en önemli boylardan biri olan Karlukların siyasi hayatları çalkantılarla doluydu. 627 yılında merkezi idareye isyan etmişler, 656'da Çin saldırısı sırasında ise Göktürklerin yanında yer almışlardı. İsyanlar ve itaatler arasında sürüklenen Karluklar zaman zaman Çin'e tabi olmuşlardı. Bilge Kağan zamanında 716 ile 734 yeniden Göktürk hakimiyetine girdilerse de onun ölümünden sonra meydana gelen olaylarda muhalefet saflarında yer aldılar. Basmıl ve Uygurlarla birlikte devletin yıkılmasında önemli rol oynadılar. Uygurlar 744'te Kutlu Bilge Kül Kağan'ın idaresinde Göktürklerin yerini alınca Karlukların beyi Doğu Yapgusu unvanıyla Uygur hakimiyetini tanıdı. Ne var ki buradaki işbirliği pek de huzur getirmedi. Altaylardaki Karluklar bir süre sonra bu defa Uygur hakimiyetine karşı ayaklandılar. 746 ile 747 yılındaki bu isyan bastırıldı. Uygurlar Türk işlerin bulunduğu sahaya çekildiler. 751'de Basmalıların da desteğini alarak yeni bir girişimde bulundularsa da yine başarılı olmadılar. Bu yüzden Çin'deki Tang Hanedanı ile yakın ilişkiler kurmayı ve Uygurlara karşı destek almayı ummuşlardı. Karluk gruplarından biri de Türk işlerle iç içe yaşıyordu. Sulu Kağan'ın öldürülmesinden sonra Türk işlerin içine düştüğü bunalım, Karlukların bölgedeki nüfuzunu daha da arttırmıştı. Yeni dönem başlıyor. Sulu'nun öldürüldüğü habere Emeviler tarafından duyulduğunda kulaklarına inanmadılar. Halife Hişam bin Abdülmelik, Horasan valisi Esed'in gönderdiği elçilerin anlattıklarına inanmadı. Kısa sürede iki müjdeci daha gelince üzerinden büyük bir yük kalktığını düşünüp şükür secdesine kapandı. Çünkü haberciler sadece Sulu'nun öldüğü haberini değil, Türklerin birbirine düştüğü ve Soğutluların desteksiz kaldığı bilgisini de ulaştırmışlardı. Aslında Emevilere Maveraünnehir'de veya Türk ülkelerinin derinliklerine doğru harekat yapma kabiliyetleri yoktu. Sulu'nun ölümünden kısa bir zaman sonra 737'de Esed karnında çıkan bir hastalıktan dolayı vefat etti. Yerine kimin tayin edileceği konusunda Halife Hişam artık fetihler yapacak valiler yerine sınırları korumaya muktedir bir vali arayışına girdi. Nihayet Nasır bin Seyyar tayin edildi. Emevilerin sonu. Emeviler ülkenin diğer taraflarında da daha rahat sayılmazlardı. Özellikle Hazreti Ali'nin soyuna karşı takındıkları katı tutum yüzünden Haşimi-Emevi çekişmesi doruk noktaya ulaşmıştı. 740'ta Hazreti Ali'nin torunu İmam Zeyd, Hazreti Hüseyin'in Kerbela faciasında sağ kurtulan oğlu Ali Zeynel Abidin'in oğlu ayaklandı. Zeyd güçlü hitabeti, kültürü, dini bilgisindeki eşsizliğiyle tanınıyordu. Etkili konuşmaları ahali üzerinde derin tesirler uyandırıyordu. Belki de bu yüzden etrafındaki kışkırtıcıların çokluğuna kanıp isyan yolunu seçti. Ona dedesi Hazreti Ali'ye biat edenlerin çokluğuna rağmen savaş sırasında yalnız bırakıldığı, kendisinin de aynı şekilde yalnız kalabileceği hatırlatıldığında bile yolundan dönmedi. Biat edenlerin sayısı 40 bin kişiyi buldu. Hatta ona mali destek verenler arasında meşhur fakih ve din alimi Ebu Hanife bile bulunuyordu. Ama bunların hiçbir faydası olmadı. Nihayet isyanı bastırılıp Küfe'de öldürüldü. Taraftarları onun cesedini hemen defnettilerse de Emeviler mezarı bulup cesedi çıkardılar. Başını kesip önce Şam'da daha sonra Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin yanında sergilediler. Daha sonra teşhir edilmek üzere Mısır'a gönderildiyse de taraftarları kaçırıp gizlice defnettiler. Öte yandan Horasan'a kaçan oğlu Yahya da 3 yıl sonra yakalanarak öldürüldü. Bu dehşet gösterileri Emevi iktidarının sonunu getirdi. 7 yıl sonra Horasan'da Ebu Müslim Horasani'nin önderliğinde büyük bir ayaklanma patlak verdi. Birkaç yıl sonra ise Abbasi hanedanı Emevi iktidarını ortadan kaldırdı. Yıl 750. Son Emevi Abdurrahman Endülüs'e kaçıp Emevi iktidarını hiç olmazsa burada devam ettirme imkanı buldu. İslam dünyası artık iki halife ile temsil olunsa da bu durum dış tehditler için yeterli bir imkan sayılmazdı. Çünkü bu sıralarda Kuzey Avrupa toprakları pagan Vikinglerin istila ve yağmalarıyla sarsılırken Doğu Avrupa Elbe'den Güney Balkanlara kadar henüz putperest olan Slavların hakimiyetindeydi. Dahası İslam dünyasındaki bu yarılma ve hilafet merkezinin Şam'dan Bağdat'a taşınmasıyla en büyük askeri garnizon da Bizans sınırından uzaklaşmış oldu. Bu gelişme Bizans açısından yeni bir toparlanma vesilesi sayılabilirdi. Öte yandan Asya'nın derinliklerinde Göktürk hakimiyeti Basmil, Karduk ve Uygurların isyanlarıyla derin bir sarsıntı geçirmekteydi. Yıl 742. Göktürkler öylesine güçlü bir baskıyla karşı karşıya kaldılar ki 3 yıl içinde tarihten çekildiler. Onlardan kalan boşluğu kısa bir süre Basmalılar doldurdular. 744'te ise Uygurlar Göktürk tahtına oturdular. Ne var ki ülkeye hakimiyet kurmaları tahta geçmeleri kadar kolay olmadı. İlk Uygur Kağanları 15 yıl boyunca Türk boyları üzerinde siyasal hakimiyet kurmakla uğraştılar. Basmıllar, Karduklar, Çikler, Sekiz Oğuzlar, Dokuz Tatarlar, Türgişler, Kırgızlar, Çikler üzerinde hakimiyet tesis edildikçe devletin sınırları Mançurya'dan Seyhun Irmağı'na, Yenisey boylarından Çin sınırlarına kadar genişledi. Emevi iktidarının çöküş yıllarında Tang Hanedanı'nın idaresindeki Çin, hakimiyetini yavaş yavaş batıya kaydırmaya başlamış ve İslam ordularıyla karşı karşıya gelmişti. İslam ordularına karşı başarısız olan Fergana İhşidi, 712 yılında Araplara karşı Çin'den yardım istemiş ve Çin hakimiyetine girme sözü vermişti. Benzer bir teklif de 726'da Buhara emiri tarafından yapılmıştı. Aynı şekilde Semerkant ve Tuaristan'dan da Çin'e elçiler gidip yardım çağrılarında bulunmuşlardı. Çin bütün bu çağrıları cevapsız bırakmıştı. Muhtemelen bu tarihlerde Tibet meselesiyle uğraşıyorlardı. Türgiş Kağan'ı Sulu Kağan'ın 738'de vefatı ve Türgişlerin karışıklığa sürüklenmesi üzerine Çin harekete geçti. İli Vadisi ve Issık göle doğru genişlemeye başladı. 747'de büyük bir ordu ile batıya doğru yürüyüşe geçtiler ve Abbasi orduları ile karşı karşıya geldiler. İşte tam da bu noktada Araplar ile Çinliler arasında Talas Irmağı yakınlarında yapılan savaşta beklenmedik bir şey oldu. Savaş meydanında beliren Karluklar kalabalık Çin ordusuna karşı İslam ordularının yanında yer aldılar. Çin ordusu yenilip geri çekildi. Talas Savaşı sadece Arapların işine yaramadı. Yenilginin yarattığı krizlerden kurtulamayan Çin'deki Tang Hanedanı'nın Türkistan'dan çekilmeye başlaması Uygurların işini kolaylaştırdı. Hatta onlar Çin'i baskı altına almayı da başardılar. 762 yılında Çin'e akın düzenleyen Bögü Kağan'ın geri dönüş yolunda yanında 4 Mani rahibini getirmesi Uygur tarihi ve kültürü açısından dönüm noktası oldu. Maniheis rahipler kısa zaman içinde Bögü Kağan'ı tesir altına aldılar ve Mani inancının resmi bir din haline dönüşmesini sağladılar. Böylece bu din ilk ve son defa bir topluluğun resmi inancı olarak yükseldi. Maniheizmin etkileri. Maniheizm, Uygurlara temasından yaklaşık 500 yıl önce Sasani hakimiyetindeki Güney Mezopotamya'da ortaya çıkmıştı. Bu inancın kurucusu olan Mani, Hristiyan bir ailede dünyaya geldiğinden inanç prensipleri arasında Hristiyanlığın, yer yer Yahudiliğin tesirleri görülür. O güya Tavm adlı bir melekten aldığı dini öğretilerini yaymaya başladığında henüz 24 yaşındaydı. Mani'nin öğretilerinin Sasani hükümdarı 1. Şapur ve Behram zamanında İran'da yayılma imkanı bulması Zerdüş rahiplerin tepkisine yol açtığından 276 yılında öldürüldü. Ancak onun anlatıları taraftarları tarafından Asya, Anadolu, Mısır hatta Balkanlara taşınıp 100 yıl içinde Hristiyanlığın en büyük rakibi durumuna geldi. Mani kutsal öğretilerini bizzat kendisi yazıya geçirmiş, bu surette dinin kaynaklarını belirlemişti. İlk metinlerin dili Süryanca ve Pehlevice'ydi. Onun Hayat İncili, Hayat Hazinesi, Şapuragan, Pragmateya, Sırlar Kitabı, Devler Kitabı gibi kitapları Maniheizmin yayıldığı sahalara paralel olarak Latince, Uygurca, Çince, Farsça ve Kıptice'ye tercüme edilmişti. Maniheistlere göre insanlığı kötülüklerden kurtarmak için yeryüzüne zaman zaman ışık elçileri gelir. Mani de bunlardan biri ve sonuncusudur. Bu da Zerdüşt veya İsa, Mani'den önce gelen elçilerdir. Mani'den sonra ışık elçisi gelmeyecektir. Kıyamete yakın zamanda dünya kötülüklerle dolacak, yalancı peygamberler çoğalacak ve Mitra yani Deccal ortaya çıkıp insanları saptırmaya çalışacak, dünyaya sadece günah ve kavga hakim olacaktır. Kıyamete yakın zamanda ise İsa yeniden yeryüzüne gelecek, kötülüklere bulaşanları yargılayacaktır. Kötülerin büyük bir çukurdan ibaret olan cehenneme gitmesinden sonra iyilik galip gelecektir. Maniheizm'e ışık ve karanlık temsilinden iyilik ve kötülük karşıtlığı üzerine kurulu bir inanç sistemi bulunuyordu. Işık alemini temsilcileri rüzgar, hava, su, ateş ve ışık idi. Hayat ve düzen ışık aleminin varlık sahasıydı. Bu alemin hakimi ışık tanrısıydı. Buna karşın karanlık aleminin başında ise karanlık tanrısı yer alıyordu. Kötü varlık duman, ateş, rüzgar ve acı sudan oluşan 5 karanlık alemi vardı. Her alem yine insanüstü bir güç tarafından temsil olunuyordu. Maniheizm'e göre insan kötülük güçleri tarafından yaratılmış, ışık aleminden olan ruh kötülüğü temsil eden bedenin içine hapsolmuştur. Bundan sonra ruh ile bedenin mücadelesi, ışık ile karanlığın mücadelesi şeklinde kendisini gösterir. Maniheizm'e göre ruhun kurtulması için çeşitli fiillerden uzak durması gerekiyordu. Bunlar 5 emir ve 3 mühür şeklinde formüle edilmişti. Oruç tutmak, dua etmek, sadaka vermek, yalan söylememek, hiçbir canlıyı öldürmemek, et yememek, temizlik yapmak, sağlığı korumak, fakirliği önemsemek ve alçak gönüllü olmak 5 emirin ilkeleri arasındaydı. 3 mühür ilkesi eline, beline, diline sahip olmak şeklinde tanımlanmıştı. Bu formülde bedene hapsolmuş olan ışık unsuruna zarar vermemek için kötü söz söylememek, Tanrı'dan uzaklaşarak düşüncelere kapılmamak, hayvan ve bitkilere zarar vermemek, kötülük temsili olan bedenin çoğalmasına izin vermemek için evlenmemek ve cinsel yaşamdan uzak durmak yer alıyordu. Ayrıca puta tapmak, sihir yapmak, hırsızlık ve zina gibi fiilleri işlemek de yasaklanmıştı. Maniheizm Uygurlar çağında zirve yaşadı. Uygurlar yerleşik hayata geçip yeni dinin emir ve yasaklarına azami ölçüde uymaya gayret gösterdiler. Ne var ki yeni yaşam tarzı onların siyasi ve askeri güçlerinin erimesine yol açtı. 820'den sonra zayıflamaya başladılar. Kırgız isyanları ile baş edemeyip çöktüler. 840'ta Kırgızlar tarafından ağır bir mağlubiyete uğratıldıktan sonra dağılan Uygurların bir bölümü batıya hareketlenip Karlukların arasına karıştılar. Bir grup ise Kansu bölgesine geçip Kansu Uygur Devleti'ni meydana getirdiler. Kalabalık bir topluluk ise Türkistan'a çekilip Kuça, Karaşar, Turfan şehirlerine ve etrafına yerleştiler. Bunlar daha çok Dokuz Oğuzlar diye anıldı. Türk coğrafyasında Uygurların dramatik bir şekilde dağılmaları Türkistan'da yeni bir gücün doğmasına yol açtı. Türkistan coğrafyasının yeni hakimleri Karahanlılardı. Mürciye, Mutezile ve diğerleri. Öte yandan Abbasilerin yönetim ve hilafet merkezini Bağdat'a taşımaları, yeni halifelerin, Emevilerin aksine, başta İranlılar olmak üzere yerel unsurlardan daha fazla faydalanmalarının yolunu açtı. Bu yolla İslam kültürü ve medeniyeti yeni bir evreye girdi. Bağdat'ta bir yandan güçlü bir medeniyet yükselirken, diğer yandan Müslümanların düşünce dünyası da dinin yorumlanmasından kaynaklanan yeni tartışmaların içinde yüzüyordu. İslam dünyasının idaresi Abbasi hilafetine geçmekle birlikte aslında Endülüs'ten Mavera-ün-Nehir'e, Kafkaslardan Yemen'e kadar tek düze bir İslam anlayışından da söz etmek mümkün değildi. Dört halife döneminde başlayan zihni mülahazalar siyasi çekişmelerle beslenip bazen siyasetin ekseninde bazen de muhalif bir güç olarak sürekli gelişip yenileniyordu. Bu yönüyle Hazreti Ali döneminde ortaya çıkan haricilik giderek etkisini kaybetmişti. Sadece ibadiye kolu varlığını sürdürüyordu. Şiilik yeni yorumlar ve yeni bölünmelerle hayatını devam ettirirken Mürciye, Cebriye, Kaderiye, Mütezile gibi yeni yapılar da gelişme göstermekteydi. Tartışmalar Ehl-i Beyt'in durumu, akıl, suç, günah, sevap, dünya, ahiret, ulul emre itaat, zaman, kader gibi konular üzerinde yoğunlaşıyordu. Örneğin Mürciye taraftarları Emevileri meydana çıkardığı Hazreti Ali, Hazreti Osman karşılaştırmalarının toplumda derin düşmanlıklar oluşturduğunu düşünüyorlar ve bu rekabete rıza göstermediklerini ortaya koyuyorlardı. Onlar imana sahip olunduğu sürece günahın hiçbir zararının olmayacağına hükmediyorlar. Büyük günah işleyenlerin bazılarının günahlarının affedileceğini, kötülüklerinin iyiliklere çevrileceğini savunuyorlardı. Emevi iktidarı siyasal talepleri olmayan bu düşünce mensuplarının faaliyetlerini görmezden gelmiş, hatta devlet kademesinde görev vermekten çekinmemişti. Bundan dolayıdır ki Mürciye fetih hareketlerinin ve çatışmaların yoğunlaştığı Horasan ve Mavera-ün-Nehir bölgesinde yayılma imkanı bulmuştu. Bu cümleden kelami konularda aklı ön plana çıkaran Mutezile, Basra, Şam, Küfe, Horasan, Yemen, Taberistan ve Mağrib'de yayılma alanı bulmuştu. Mutezile büyük günah işleyenleri kelime-i şehadet getirmeleri kaydıyla mümin sayar ve ölmeden önce tövbe ederse cennete gidebileceğine hükmeder. Buna karşın hariciler günahkarlara doğrudan kafir sayar, Mutezile'ye göre insan hürdür ve kendi fiillerini kendileri meydana getirir. Bunun sebebi Allah'ın kullarına bir şey yapıp yapmama gücünü vermiş olmasıdır. Eğer insan bu hürriyetten yoksun bırakılmış olsaydı, işlediği günahlardan dolayı cezalandırılması da icap etmezdi. Bundan dolayı Allah insana irade hürriyeti vermiştir. İrade hürriyeti olmayan insanın fiillerinden dolayı sorumlu olması Allah'ın hikmetine ve adaletine uygun değildir. Nitekim Kur'an'da sıklıkla geçen akıl ve düşünceyle ilgili ayetler de bunların kanıtıdır. Ne var ki Mutezile iyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma düsturunun tatbikinde diğer düşünce akımlarına göre daha sert davranmış, bu yüzden taraftarlarının büyük çoğunluğunu kaybetmiştir. Müslümanlar arasındaki fikri dağınıklık veya gelişmelerin yanında Hasan el-Basri'nin ölümü 728, açtığı yolda sünnilik diye anılacak olan merkezi din anlayışı da hızla gelişmekteydi. Aslında sünnilik merkezde yer alması yönüyle daha Hazreti Ali zamanında haricilik anlayışına karşı bir tavır olarak kendisini göstermişti. Sonraki yıllarda muhalif dini telakkilere karşı daima merkezi ve çoğunluğu temsil etti. Bu yönüyle dini hareketler daima sünni akaide karşı yeni bir tartışma şeklinde beliriyor. Güçlerini korumaları veya yok olmaları iktidarın tutumuna paralel olarak gelişiyordu. Bu yüzden ana yolun dışında kalanların din dışılıkla suçlanmaları veya küçümsenmeleri ya da onların ana yolu din dışı olmakla suçlamaları her zaman görülüyordu. Şunu da belirtmekte fayda vardır ki sünnilik veya ana yol henüz çerçevesi çizilmiş bir yapıda değildi. Buna paralel olarak dini bilimlerin de tam olarak geliştiğini ve en azından usul bakımından belirginleştiğini söylemek mümkün görünmemektedir. Bu yüzden 8. yüzyılın ilk çeyreğinde sünni akidenin önemli isimlerinden biri olan Ebu Hanife bile sadece öğretim faaliyetlerinde bulunuyordu ve henüz bir eser kaleme almamıştı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 94.